Bismillahirrahmanirrahim. Delil ihtirai, meşhur ayetin sahibi vücut ve vahdetine işaret eden delillerinden biri de اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيَ مِنْ قَبْلُكُمْ cümlesiyle işaret ettiği delil ihtirai'dir. Delil ihtirai'nin hülasası şöyle izah edilebilir. Cenab-ı Hak hususi eserlerine menşe ve kendisine layık kemalatına mehaz olmak üzere her ferde ve her nevede has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nevi yoktur. Çünkü bütün enva imkandan vücut dairesine çıkmamışlardır. Ve teselsülün de batıl olduğu meydandadır ve alemde görünen şu tayyür ve tevedir ile bir kısım eşyan hudusu, yani yeni vücuda geldiği de göz ile görülüyor, bir kısım da hudusu zarut akli ile sabittir. Demek hiçbir şey eziyeti cihetine gidilemez. Ve keza ilmi hayvanat, ilmi nebatatta ispat edildiği gibi envanın sayısı 200 binden ziyadedir. Bu nevler için birer Adem ve birer evvel baba lazımdır. Bu evvel babaların ve Ademlerin daire-i vücutta olmayıp ancak mümkünattan olduklarına nazaran behemhal vasıtasız kudret ilahiden vücuda geldikleri zavridir. Çünkü bu nevlerin teselsülü, yani sonsuz uzanıp gitmeleri batıldır. Ve bazı nevilerin başka nevilerden husule gelmeleri tevehhümü de batıldır. Çünkü iki neviden doğan nev, aleksel yakindir ve nesli kıtağıdır. Tenasürle bir silsilenin başı olamaz. Hulasa, beşeriyetle sahih hayvanatın teşkil ettiği silsilelerin mebdeyi en başta bir babada kesildiği gibi en nihayeti de son bir oğulda kesilip bitecektir. Başa dayanım. Delil ihtirai, meskur ayetin sahinin vücut ve vahdetine işaretten delilden biri de اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي مِنْ قَبْلُكُمْ cümlesi işaretliği delil ihtirai'dir. Delil ihtirai'nin hülasası şöyle izah edilebilir. İhtira ne demek? Önce onunla başlayalım. İhtira, yoktan var etme anlamına gelir. İhtira, yoktan var etme. Malum Cenab-ı Hakk'ın İki tarzda icadı var. Kur'an'da da böyle ifade ediyor. Risale'de de çok değişik izahlar var. Biri ibda ile, bir de inşa ile. Yani bir hiç yoktan yaratıyor Allah. Bir de var olanları inşa ederek yaratıyor. Yani iki tarzda Allah'ın icadı var. Yani yaratması var. Mesela kainatın ilk yaratılışı ibda-i misaldir. Mesela kainat, şu anda ilimlisi adamlara da kainata ömür biçiyorlar. Hem ne diyorlar? Kainat 5 milyar sene diyorlar, 6 milyar diyorlar, 10 diyorlar. Her ne olsa da olsun, kaç sene derlerse desin, bir yaş biçtiklerine göre kendin bir neyi var, başı var. Mesela diyor ki sen kaç yaşındasın? 40 yaşındasın. Ne demek? 41 sene önce yoktu demektir, değil mi? O halde kainatın da bir yaşı varsa, ilim adamları bu kainata bir yaş veriyorlarsa, yaş biçiyorlarsa demek ki kainatın bir başlangıcı var. İşte malum Big Bang teorisi de bunu ifade ediyor, değil mi? Büyük bir patlamayla kainat, onlar tabii haşa tesadüfen diyorlar ama biz Allah'ın kudretiyle oldu diyoruz. Dolayısıyla ilk yaratılışta ibda var, ibda. Ve şu anda ise inşa var mesela, bizlerde inşa var. Vücudumuza giren zerreler ne oluyor? Değişik mehalden geçerek yemek yiyorsun, değil mi? Ekmek yiyorsun, ekmekte nişasta ne oluyor? Sindiriliyor, ondan sonra geliyor, işte göz hücresine gidiyor, kulak hücresine gidiyor, vücuda gidiyor, değişik şekillere gidiyor. Bu da inşa oluyor yani. Dolayısıyla Allah'ın bir ibda, bir de İnşa kanunu. Bu delil ihtirayda daha çok ibda işareti var. Allah yoktan yaratıyor. Yoktan yaratıyor ve yoktan yaratırken de ne gerekirse her şeyi yaratıyor. Bir de şunu ifade edeyim. Aslında yok yok aslında. Yok yok. Ne demek yok yok? Her şey ilim ilahide bir sureti var. Değil mi? İlim ilahide sureti var. Allah'ın ilminde olan şey Cenab-ı Hakk'ın kudreti tahrik ederek harbi vücut giriyor, giriyor. Yani burası Allah'a verdiğimiz zaman hadiseleri izah etmemiz çok kolay. İbdaya da izah etmek çok kolay. Yani Cenab-ı Hak madde olarak yorgan ediyor ama aslında ilminde olan, daire ilminde olan bir şey ne oluyor? Daire kudreti geçiyor. Dolayısıyla Allah'ın iddiası Allah'a verdiği zaman nedir? Çok kolaydır. Evet, devam edelim. Cenab-ı Hak hususi eserlere menşe ve kendisine layık kemalatına merhaz olmak üzere her ferde ve her neve has ve müstakil bir vücut vermiştir. Üstad çok hakimane izah ediyor hakikaten. Cenab-ı Hak hususi eserlere menşe, kendisine layık kemalatına merhaz olmak üzere her ferde ve her neve has ve müstakil bir vücut vermiştir. Cenab-ı Hak her meyve müstakil bir vücut vermiş ve kendi kemalatını gösteriyor, değil mi? Kendi kemalini gösteriyor. Nasıl? Mesela insanı yaratarak ayrı bir kemalatını gösterdiği gibi, mesela bir karınca yaratarak farklı bir kemalatını gösteriyor, değil mi? Bir kuşu yaratarak farklı kemalatını gösteriyor. Dolayısıyla her mahlukta Cenab-ı Hakk'ın ayrı esması okunuyor, ayrı azameti anlaşılıyor. Çünkü her şey bir mucize, değil mi? Yani mucize olmayan bir şey yok. Zaman zaman bunu sohbetlerde söylüyorum. Mesela bir yerde okumuştum, karınca için. Diyor, karıncanın diyor, üç tane midesi var diyor. Karınca üç tane midesi var. Şaşırdım, üç tane mide nasıl olur? Ufacık karıncalar. Birinci mide diyor, sindirim midesi. Gıdaları alır, sindirir. İkinci mide diyor, depo mide. Gıdaları depolar, ihtiyaçlı zaman kullanır. Üçüncü mide herhalde karınca has bir mide. Sosyal mide. Bu aç karıncalara ikram için kullanmıştır diyor. Dolayısıyla aç bir karınca geldiğinde önce test eder. Aç mı değil mi? Aç değilse ölmez. Eğer test pozitif sonuçlanırsa, sosyal bir gıdanın ağzına kusar, kenarda gururlanır. Bir karıncayı, bir hem cinsini doyurdum diye kenarda gururlanır. Bak şimdi enteresan. Karınca Allah'ın kemalatını ayrı bildiren bir nev. Ve yine deniyor ki karınca diyor kendi ağırlığının 50 misli yük taşır. 50 misli yük taşır. Ne demek? 70 kilogramlık bir insan 50 misli yük taşırsa ne kadar taşımış olur? 3 ton. 3 ton. Yani karınca kendi ağırlığının 50 misli yük taşımakla Cenab-ı Hakk'ın mucizesini gösteriyor. Dolayısıyla karınca nevinde Cenab-ı Hakk'ın farklı esması tecelli ediyor. Arılara geliyorsa, değil mi? Arı ne yapıyor? Üstadım beni şu anda anlattı, Kur'an'ın ayetini bile anlattığı şekilde. Arı da ne yapıyor? Bal yapıyor, değil mi? Hani onlarca, yüzlerce şey olan, şifa kaynağı olan maddeler var. Yani yaparken de mucizevi bir şekilde yapıyor. Sadece bir noktasını söyleyeceğim. Bir kongrede bize bir arkadaşımız anlattı, kimya kongresinde. Arılar petek örüyorlar. Bir kısmı mesela sağdan başlıyor, binlercesi. Binlercesi soldan başlıyor. Altıken örüyorlar ve birleşiyor, iz yok. Nasıl plan, nasıl program. Enteresan. Yani binlercesi buradan, binler buradan geliyor geliyor, hiçbir iz olmuyor. Nasıl bir mucize var? Cenab-ı Hak arı neviyle ayrı bir mucizesi gösteriyor. Dolayısıyla her bir neviyle Cenab-ı Hak ne yapıyor? Ayrı mucizesini gösteriyor. Her neve ayrı bir has müstakil vücut verdiği gibi her ferdi de müstakil vücut veriyor. Hepimiz farklıyız bakın değil mi? Her insan birbirinden farklı. Şu an ne kadar insan var dünyada? 7 milyara yakın değil mi? Her şeyimiz farklı. Her şeyimiz farklı. Yani simamız farklı değil mi? Sesimiz farklı. Dişimiz farklı değil mi? Enteresan. Hatta geçen bir sohbette anlattılar. Yeni iPhone'larda mesela iPhone'a baktığın anda telefon açılacakmış yani. O gözün o iris tabakasının özelliği tanıtılıyor diye telefona. Gözün baktığın anda tanıyor. Sen baktığın anda açılacak. Yani her insan şeyi de farklı. Yani gözünün o tabakaları da farklı. Dolayısıyla her insan Allah müstakil yapmış. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini muhit ilmini gösteriyor. Bir resim hocasından dinlemiştim. Şu ana kadar bir ressamın yaptığı toplam insan resmi sayısı 130 civarında. 130 civarında farklı resim yapabiliyor. 131. oldu mu illa diğerlerine benziyor. Yani aynı resmi bir ressam yapamıyor. Yani bir insan aklı şuur olmasına rağmen yapamaz iken Cenab-ı Hak 7 milyar insan hepsine farklı sima vermiş. Allah azametini gösteriyor değil mi? Allah büyüklüğünü gösteriyor. Demek bu manada şu dağılım şimdi daha okuyalım. Cenab-ı Hak hususu eserinin menşe ve kendisine layık kemalatına mehaz olmak üzere her ferde, her neve has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nevi yoktur. Çünkü bütün enva imkandan vücut dairesine çıkmamışlardır. Yani hiçbir nev sonsuza gidemez. Tabi Üstad burada konuşurken tamamen ilmi kelama göre konuşuyor. Kur'an-ı ilme göre konuşuyor. Çünkü bütün enva imkandan vücut dairesine çıkmamışlardır. Yani bütün neviler, bütün mahlukat mümkündür, vacip değildir. Dolayısıyla mümkün olan bir şey ne olamaz? Mümkün olan bir şey ezeli olamaz. Ancak vacip olan ezeli olabilir Allah'tır. Yani Cenab-ı Hak vücudu vaciptir. Malum sağda çok geçiyor. Üç çeşit vücut var diyor. Bir, mümkün vücut. İki, vacip vücut. Üç, mümteni vücut. Mümkün vücut, mahlukatın vücududur. Yani varlığımız yokluğumuza müsavidir. Mümkünüz. Mümkün olduğumuz için bir başlangıcımız var. Yani dolayısıyla bir yaratanımız var. İkisi vacip vücut, Allah'a has vücut. Üçüncüsü mülteni vücut, Allah'ın şeriki. Yani Allah'ın şeriki muhaldir. Dolayısıyla ona münteri vücut deniyor. Dolayısıyla muhalefet mümkün olduğu için vacip olmadığı için ezelinde olamaz, olamaz. O halde hiçbir de ezeli olamaz. Hiçbir de ezeli olamaz. Nasıl kainatın bir başlangıcı var, hayvanatın ve nebatatın canlarının bir başlangıcı olması gerekir. Ve teselsülün de batıl olduğu meydandadır. O onu yaptı, onu yaptı, onu yaptı, gidemez. O da batıl. Ve alemde görülen şu tegayür ve tebedürle bir kısım eşyanın hudusu, yani yeni vücuda geldiği de göz ile görünüyor. Bir kısım da hudusu zarif akreyle sabittir. Demek hiçbir şey eziyeti cihetine gidilemez. Üstad bunu yedin şuada izah ediyor. Nasıl diyor? Alem mütegayirdir. Her mütegayir hadistir diyor. Yani ne demek? Alemde değişim kanunu vardır. Değişim olan şey de ne olamaz? Hadis. Hadis ne demek? Sonradan olmuştur. Sonradan olmuştur. Bu mesela atom da parçalanıyor değil mi arkadaşlar? Atom da parçalanıyor. Atomda kaç çeşit parçacık var? Mesela söyleyebilir misin? Atomda kaç çeşit parçacık var? Evet. Söyle. Üç nedir? Proton, nötron, elektron değil mi? Yani şu anda mesela fizikçiler, kimyacılar atom altı parçacık sayısının 300 civarında olduğunu söylüyorlar. 3 değil yani, 300. Enteresan. Dolayısıyla atom da parçalıyor. Şimdi atom kelimesi malum Yunanca bir kelime. Yunanlar demişler ki ben demiri ikiye bölürüm, bir daha bölürüm, bir daha bölürüm. Öyle bir parça olup daha bölünmez. İşte atomdur demişler. Atom parçalanmaz demek yani. Ama biz bugün atomun parçalandığını biliyoruz işte derin şekilde. En az 3 tane parçacık olduğu hep biliyoruz. Yani dolayısıyla atom da parçalanıyor. Yani uranyum parçalanıyor değil mi? Hidrojen helyuma dönüşüyor. Atom bombası işte yapılıyor vesaire. Dolayısıyla maddenin en küçük parçası olan atom da madem ki parçalanıyor, madem ki tayyir kanla tabi, o halde madde ne olamaz? Ezeli olamaz. Yani maddenin mahiyeti, eziyeti ne olmaz? Kabul etmez. Ben bunu izah ederken şöyle bir misal veriyorum. Fizikte bir kanun var. Newton'un ikinci kanunu deniyor. Ne diyor? Newton ne diyor? Kanun ne söylüyor? Hareket halindeki bir cisim diyor. Hareket halindeki cisim. Belli bir hızla giderken hiçbir kuvvet etkisi altında olmazsa sonsuza kadar hareketi devam eder diyor. Yani mesela bir araba diyelim 90 km saat hızla giden gidiyor. Sürtünme olmazsa, hiçbir etkilen madde olmazsa sonsuza kadar gider. Sonsuza ne olabilir? Gelebilir. Yani, dolayısıyla hareket halindeki bir cismin sonsuza gitmesi ve sonsuzdan gelmesi için hiçbir kuvvet etkisinde olmaması lazım değil mi? Üstad diyor ki harekette olan kanun hırkatte de caridir. Aynı şey yaratılışa da uygulayabiliriz. Maddenin nezeli olması için hiçbir tesire tesirlenmemesi lazım. Madem tesirleniyor, madem etkileniyor, yani tagayir ediyor değişim kanunu tabi, o halde madde ne olamaz? Ezeli olamaz. Yani ben ezel olamadığım gibi, benim bir başlangıcım olduğu gibi değil mi? Bu dünyanın bir başlangıcı var, kainatın ne var, bir başlangıcı var. Aynen bunun gibi insan nevinin de bir başlangıcı var. Koyun nevinin bir başlangıcının olması ne yapar? Gerekir. Yani ezeli değildir. Hiçbir şey, yaratan hiçbir şey ne olamaz? Ezeli olamaz çünkü mahiyeti, eziyeti kaldırmaz. Ve keza ilmin hayvanat, ilmin nebatatı ispatı gibi evvanın sayısı 200 binden ziyadedir. Tabi Üstad bunu 1918'lerde malum yazıyor. Ve bunun bir kısmı da malum, ben Erzurum'dan geliyorum, Pasinler'de yazılmış değil mi? Yani bunları Pasinler'de ve harp esnasında yazılmış. Yani bir dünya sıra sırasında Üstad, demek ki aleminde bunlar var yani hamurda. Harp esnasında bunları düşünüyor, bunları yazıyor. Yani anında, yani vazifesi daha da en büyük gayesi insanların imanlarını kurtarmak değil mi? İnsanların ebedi hayatlarına hizmet orada bunları yazıyor. İşte o zaman 200 binden ziyade olduğu biliniyor ilim dünyasında. Az önce ben kendi notlarıma baktım. Şu anda ilmin tespit ettiği, bizzat tespit ettiği 1.600.000 tür hayvan ve bitki var. Bunların 1.200.000 türü hayvan, 400.000 türü bitki olarak biliniyor. Ama yapılan genetik çalışmalar, notlarımda onu gördüm, 11 milyon civarında tür olduğunu gösteriyor. Yani teorik olarak olması gerektiği. Bunun yaklaşık 9 milyon civarında karada yaşayan, 2 milyon civarında da denize yaşayan farklı türler var. Yani dolayısıyla şu anda 11 milyon tür olduğu ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Bu nevler için birer Adem ve birer evvel baba lazımdır. Yani her bir nev için bir Adem lazım, bir evvel baba lazım. Bu tabi, yani işte bunu konuşurken Kur'an tefsiri, Kur'an'a göre konuşuyor ve müfessirlere göre konuşuyor. Bir evvel baba, bir Adem lazım. Nasıl ki bizim Hazreti Adem insan olduğu için varsa, her nevinde bir evvel babası vardır. evvel babası vardır, Adem vardır buyuruyor. Bu evvel babaların ve Ademlerin daire vücutta olmayıp ancak mümkünattan oldukları nazaran, bu cümle hakikaten çok çarpıcı, tekrar söylüyorum, bu evvel babaların ve Ademlerin daire vücutta olmayıp ancak mümkünattan oldukları nazaran, yani bizim evvel babamız Hazreti Adem olduğu gibi her nevinde evvel babası var ve bu vacip değil, yani hadis dolayısıyla behemal, burası çok önemli, behemal, vasıtasız kudret ilahiden vücuda geldikleri zaruridir. Behemal, vasıtasız kudret ilahiden vücuda geldikleri zaruridir. Dolayısıyla Hazreti Adem'in veya her nevin evvel babasının, işte burada nasıl ilerliyor, vasıtasız yaratılıyor. Yani sebepler tahtında yaratılmamış. Kudret ilahiden vücuda geldikleri zaruridir. Yani doğrudan da Cenab-ı Hak iddia kanunuyla Hazreti Adem'i yoktan yarattığı gibi her nevinde evvel babasını Allah yoktan yaratıyor. Ki bununla ilgili olarak bir sunum hazırlamıştım. Geçen Milliyetin Bakanlığı'ndan beni aradılar. Tefsir hocalarına bir şey verim sunumu verir misin diye. Yaratış hakikatını hazırladım, onlara sundum. Yani, tabii tefsirci hocalardan da istifade ettim ve birçok Kur'an ayetinin şeylerine baktım. Yani, Kur'an'ın birçok ayetlerinde değişik sürelerde insan Hazreti Adem'den yaratıldığını, Hazreti Adem'in aleminde bazı ayetlerde topraktan yaratıldığını, bazen işte çamurdan yaratıldığını, işte değişik çamurlardan yaratıldığını, balçıktan yaratıldığını ifade ediyor. Yani Kur'an'ın müteahhit ayetleri Hazreti Adem'in topraktan olduğunu ifade ediyor. Çok açık, salih bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bu yani yorumla açık olmayan bir şey. Yani dolayısıyla Hazreti Adem neden yaratılmış? Topraktan yaratılmıştır. Hatta bununla ilgili İsa Aleyhisselam dediği gibi ayet var. Diyor ki, İsa Aleyhisselam diyor ki, ben diyor topraktan bir kuş yaparım, üflerim, bir zillak uçar diyor. Yani Cenab-ı Hak Hazreti İsa Aleyhisselam'a bunu yaptırırsa, yani topraktan kuş yaptırır, daha sonra ona üfletir ve onu kuş olarak uçurursa, Allah neden Hazreti Adem'i topraktan yaratamazsın? Dolayısıyla ibdan yaratılıyor, bir de sebepsiz yaratılıyor. Burası çok önemli, sebepsiz yaratılıyor. Bunu biraz daha izah edeyim. Tabi sağından aldığımız şey şu. Cenab-ı Hak bu dünyada sebepler tahtında hükmediyor. Sebepler tahtında hükmediyor. Yani mesela niye sebepler tahtında hükmediyor? Çünkü eşyanın mülk ciheti bazen şey olabiliyor, ne diyelim, çirkin olabiliyor. Melekut ciheti güzel olabiliyor. Yani zahir çirkin, batın güzel olabiliyor. Mesela örnek ölüm diyelim mesela. Ölüm. Ölümün zahiri nedir? Zahiri çirkindir. Bir yani yaklaşmadır. Ama batını Allah'a kavuşmadır. Ama zahiri çirkin olduğu için Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Sebepler yaratmıştır. Mesela adam öldü. Neden öldü? Trafik kazasından öldü. Neden öldü? Kanserden öldü. Neden öldü? Kalp krizinden öldü. Hiç de demiyor Allah öldürür demiyor yani. Yani şikayetleri Allah'a gitmesin diye Cenab-ı Hak ne yapmış? Sebepleri ne yapmış? Sebepleri vaz etmiş yani. Üç şeyle veya dört şeyle sahne geçiyor. Sebepler vaz edilmemiştir diyor. Çünkü hem zahiri hem batini güzeldir diyor. Ne gibi? Birisi hayat. Birisi hayat, ikincisi vücut, üçüncüsü diyor nur. Bir başka yerde rahmet diyor üstad. Bunlar da diyor zahiri güzeldir, batini güzeldir. Onun için doğrudan doğruya Allah'ın kudretiyle oluyor. Mesela ben biyokimyacıyım, kendim şeyden misal vereyim. Yani canlı kimyasıyla uğraşıyorum. Mesela hayatın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Canlılık nedir bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Biraz söylesin. Hayat nedir? Canlılık nedir? Ruhun mahiyeti bilmiyoruz. Ruh nedir bilmiyoruz. Yine ruhun varlığını biliyoruz ama bitkilerin hayatın ne olduğunu bilmiyoruz. Nedir hayat? Bilmiyoruz yani. Adam bir tanesi devesiyle giderken, hem de zengin bir adam, yükünü de taşıyor. Birden deve ölüyor. Adam başlıyor ağlamaya. Diyorlar, kardeş sen bu kadar zengin adamsın, niye ağlıyorsun? Yani malın kaybından dolayı mı ağlıyorsun? Yok kardeşim diyor. Demin bu deve hem beni götürüyordu, hem kendisi götürüyordu, hem yükünü götürüyordu. Bu neye gitti diyor. Onu ağlıyorum diyor. Yani dolayısıyla hayat nedir, ruh nedir bilmiyoruz. İşte niye bilmiyoruz? Çünkü doğrudan da kudret-i ilahi oluyor. Yani Cenab-ı Hak sebepsiz yaratıyor hayatı. Yani ruhu da öyle, diğer hayatları da öyle. İşte nur da öyle. Üçüncü vücut. Vücut ne demek? Yani yokluktan varlığa çıkarmada da Allah sebeplerini yapmış, vaz etmemiş. Doğrudan da kudret-i ilahi oluyor. Allah yoktan yaratıyor ve her şeyini yaratıyor. İşte Risale'den aldığımız ve Kur'an'dan aldığımız şeyle, yani her nevin bir evvel babası var. O evvel baba da sebepsiz yaratılmıştır. Doğrudan doğruya kudret-i ilahiyeli olmuştur. Tabii bunu anlamak için Allah'ı bilmek lazım. Biz önce Allah'ı anlatmamız lazım değil mi? Ondan sonra bunlara girebiliriz. Önce Allah'ı anlatıp, ondan sonra Allah'ın ibda yarattığını daha rahat anlatmamız daha iyi. Çünkü bu nevilerin teselsülü, yani sonsuzla uzanıp gitmeleri batıldır. Ve bazı nevilerin başka nevilerden bu şeyler gelmeleri tevehhümü de batıldır. İşte bu da malum evrim teorisi oluyor bu, evrim teorisi. Bazı nevilerin diğer nevilerden meydana gelmesi. Biz sadece bunun bir kısmını biliyoruz. Sadece maymundan insan geldiğini iddia ettiklerini biliyoruz. Halbuki böyle değil. Mesela evrimcilere göre demek ki önce diyor tesadüfen diyor, tesadüfen. Milyonlarca sene süren bir süreçle diyor. Öyle direkt de meseleyi şey yapıyorlar, uzaklara atıyorlar. Önce tek bir hücre tesadüfen oldu. O tesadüfen tek hücreden daha sonra bir soy ağacı diye şey yapıyorlar. Birinde bitkiler, diğerinde hayvanlar tesadüfen oldu diyorlar. Dolayısıyla evrim teorisinin esasında tesadüf var diyor. Tesadüf var. Bizim inşallah kongremiz olacak bu Urfa'da 30 Kasım'da. Ben de okuluna bir bildiri hazırladım. Aristo'nun bir sözü var. Aristo diyor ki ben bugüne kadar kainatta tesadüfe tesadüf etmedim diyor. Aristo diyor buna. Ben bugüne kadar kainatta tesadüfe tesadüf etmedim. Kainatta tesadüf diye bir şey olamaz. Tesadüf diye bir şey olamaz. Yani evrim teorisi esası tesadüfe dayanıyor. Yani mesela eline bir mürekkep alsam, şöyle bir saç atsam Ahmet yazılır mı? Bir daha olamaz. Tesadüf diye bir şey olamaz yani. Buna bir örnek vereyim ben tesadüfle ilgili. Biraz bilimsel örnek olacak ama inşallah anlatmaya çalışacağım. Mesela hücrelerde protein dediğimiz moleküller var, proteinler. Bu da amino asit dediğimiz maddelerden oluşuyor. Mesela şu tesbih gibi düşünün. Mesela 33 lira değil mi? 100 lira bir tesbih düşünün. Her biri bir amino asit. Amino asit. Bu sentezleniyor hücrede. Biz mesela iki tanesi ucuyla bağlamasını tarihi anlatıyorum ben. Ben 10 saatimi alıyor. 10 saatte anlatıyorum. İki tane amino asit nasıl bağlanır? 10 saatte anlatıyorum. Halbuki 100 tanesinin bağlanması E. coli diye bir bakteride, mikropta 5 saniyede yapılıyor. 5 saniye. Yani iki tanesinin bağlanmasını ben 10 saatte anlatıyorum. Belki daha fazla sürüyor. Ama 100 tanesi mikropta 5 saniye yanlışsız oluyor. Bu tesadüf olur mu? Mesela 100 tane amino asit var ama hepsinin sırası, hepsi aynı cins değil. 20 farklı cins amino asit var. Bunların belirli bir sırayla dizilmesinden protein yapılıyor. İhtimal teoriyle vurduğunuzda, yani bunun yapılma ihtimali sıfır. Yani tesadüf olma ihtimali sıfır. Bir başka örnek vereyim. Yapıldıktan sonra katlanıyor bu. Mesela şöyle bir hale geliyor. Şöyle olsa iş göremiyor mesela. Belirli bir 3 boyutlu yapısının olması lazım. Bir biyokimya kitaplarına geçiyor. Mesela diyor bir protein düşünün. 100 tane amino asit olsun. 100 tane. Her bir amino asitin 3 tane uzaylı şekli olsun. İhtimal olarak 3 şekli olsun. 3 üzeri 100 ihtimal eder. Ne demek 3 üzeri 100? 100 tane şu yan yana çarpın. 3 kere 3, 9, 27. 100 tane çarpın. O kadar ihtimal eder. Tesadüf olsa deneyecek. Şöyle mi olur? Böyle mi? Böyle mi? Şöyle mi? Bir deneme süresi 10 üzeri eksi 13 saniye olsa, saniyenin 10 üzeri 13'te 1'i süre olsa, bir proteinin tesadüfen katlanması için 16'nın yanı 26'dan 0 atın, o kadar yıl geçmesi lazım. 16'nın yanı 26'dan 0. Bir nokta açacağım, 10 üzeri 27 yıl geçmesi lazım ki protein tesadüfen katlanabilsin. Onun için diyoruz ki kağıtta tesadüf edilmez. Bir karaciğer hücresinde arkadaşlar, bir karaciğer hücresinde yaklaşık 50 bin çeşit protein var. Tek bir hücrede. 50 bin çeşit protein var. 50 bin çeşit. Her birine yüzlerce binlerce var. Her an binlerce yapılıyor. Binlerce katlanıyor ve mükemmel katlanıyor. Dolayısıyla tesadüf olamaz. Dolayısıyla evrim teorisinin şeyi esastan şey yanlış. Yani çünkü tesadüfe dayıyorlar. Kendi tesadüf de olamaz. Bilim de tesadüfe ne yapıyor? Reddediyor. Peki ne diyorlar bunlar? Mesela bir türden başka bir tür meydana geldi derken mecburen dersin şeyden az kaldı baktınız. Önceleri Lamarck diye birisi çıkıyor. Lamarck diyor ki mesela bir canlı diyor çevredeki etkilerle belirli bir değişime uğrar. Ondan o değişim nesillere intikal eder. Yani mesela zürafen diyor gıdası diyor yukarıdaymış diyor. Boyunu uzatsa uzatsa boyunu uzamış. Ondan sonra zürafen öyle doğmuş. Mesela bu şekilde. Halbuki mesela bir insan halterci pazarı geliştiriyor ama onun çocuğu onun gibi olmuyor değil mi? Dolayısıyla sonra kazanılan bir şey nesillere intikal etmiyor. Bir zat var, Weissman diye zannediyorum. Şeylerle çalışmış, farelerle çalışmış. Farenin biliyorsunuz doğum süresi 21 gündür. Her doğduğunda kuyruğunu kesmiş, bir daha doğduğunda onun nesli yine kuyruklu doğmuş. Bir daha tam 21 nesil kuyruğunu kesmiş, 21 nesil yine kuyruklu doğmuş. Biz bunu şeyde yazdık, ortak rapor yazmıştık bakanlığa, orada şey yapmıştık. Mesela Museviler ve Müslümanlar sünnet oluyorlar, doğan çok genç sünnetsiz doğuyor. Dolayısıyla eğer soğanın kazanılan bir şey nesli intikal etse, ne olması lazım? Devam etmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Onun için Lamarck'ın fikirleri şu anda şeyde, yani rafa kaldırıldı. Son gelinen nokta itibariyle birkaç şey söyleyeyim, inşallah böyle istifade de olur diye. Şu anda mutasyonlarla izah ediyorlar, mutasyonlarla. Diyorlar ki, DNA'daki değişimlerle bir nesilden yeni bir nesil meydana geldi. İşte kuştan sürüngen oldu, ondan işte yılan oldu, ondan işte köpek oldu. Ondan sonra öyle silsileyle mavi insana kadar geliyor. Nasıl oldu? Mutasyon oldu. Mutasyon ne demek? DNA'daki dizinlerde değişimler oldu. Şimdi arkadaşlar bugün sohbetten sonra bende bazı notlar var, az önce de gösteriyorum. Bir sunum vardı. Mutasyonların özellikle kontrolsüz yapılan mutasyonların hemen hemen hepsinin zararlı olduğunu biliyoruz. Yani DNA'da bir şey yaptığınız zaman, değişim yaptığınız zaman o muhakkak şey yapıyor, zararlı etkisi oluyor. Ne olmuş mesela örnek vereyim? Mesela mutasyon yapmışlar, sinekler ayakları kafalarından çıkmış. Bu fotoğrafı bende var. Bir bilimsel dergide yayınlanmış. Yani kafadan ayak çıkıyor. Nasıl ayak çıkıyor? Mesela insanda da mümkün bu. İnsanda 100 trilyon tane hücre var. Her hücrede aynı DNA var. 2 metre boyunda aynı DNA var. Ve her DNA'da 25 bin civarında gen var. Ve her yerden her organ çıkma ihtimali var. Tabii her yerden. Ama Cenab-ı Hak müsaade etmiyor. Mesela diyelim göz yaratılıyor. Gözle ilgili genler açılıyor. Diyelim 25 bin genden 500 tanesi gözden sorumlu. Onlar açılıyor. Diğerleri baskılanıyor. Oradan göz çıkıyor. Yani her yerden göz çıkma ihtimali var. Her yerden kulak çıkma ihtimali var. Ama çıkmıyor, tesadüf diye bir şey yok çünkü. İşte sineklerle mutasyon yapmışlar, kafadan ayaklar çıkmış, enteresan. Aralarda mutasyon yapmışlar, kanatları kaybolmuş, uçamamış. Mutasyon yapmışlar, dört kanat olmuş, gene uçamamış. Enteresan. Mesela hemoglobin diye bir protein var, oksijen taşıyor. Onda mutasyon yapmışlar, tek bir, şu anda daha önce mutasyon var o hastalık olarak. Binlerce, bazen bir tanesi değişiyor. Algarın yapısı değişiyor. Orak hücre annesi oluyor. Tek bir bazı, binlerce bazı biri değişiyor. Orak hücre annesi oluyor. Dolayısıyla mutasyonları izah etme mümkün değil. Çünkü mutasyon hemen hepsine zararlıdır. Dolayısıyla mutasyonları izah edilemez. Başka ne diyorlar? Diyorlar ki işte maymundan insan olurken ara formlar vardı diyorlar. Ara formlar, fosil kanıtları var diyorlar. Bugün de yaptığımız çalışmada fosillerin bir kısmının sahtekarlık olarak yapıldığı, bir kısmının da yanlış olduğu ortaya çıkmış. İnşallah bizim kongrede birçoğunu şey yapacağız. Urfa'da bir tane kongrede. Örnek vereyim. Piltdonal adamı değil, adam çıkardılar 1912 yılında. 1912 yılında ve onu 30-40 yıl bir müzede muhafaza ettiler. 30-40 yıl. 30-40 yıl sonra bir kısa bilim insanlar gelip incelemişler. Ve İngilizce bende şu anda şey var, belgesi var. BBC'de yayınlanmış. İngiltere'nin en büyük yalanın sahtekarlığı diye ve kafasının insana ait olduğunu, o pütte alanı dediği fosilin çene kemiklerinin orangutan maymununa ait olduğu ortaya çıkmış. Yani monte edilmiş. Aralara başka kemikler konmuş ve kemiklerin eski olduğunu göstermişti üzerinde bir kimyasal madde dökülmüş, potasyum bikor madde dökülmüş. Sahtekarlık olduğu ortaya çıkmış ve onun belgesi var şu anda. Bir başka adam, Java adamı diye, bu herhalde uzak doğu Asya ülkelerinde insan atası diye bir tane diş bulmuşlar. Demiş ki insan atasının dişi. Onun etrafında kendi hayallerine göre bir insan kafasına yapmışlar. Böyle alçıdan bir maket gibi yapmışlar. Daha sonra bilim ilerleyince, moleküler bilim ilerleyince o dişin insana ait olmadığını domuza ait olduğu ortaya çıkmış. Yani maalesef dolayısıyla yani bu anlamda ateistler bunu yıllarca evrim teorisini kendilerine bir dayanak olarak kullandılar. Ama maalesef bugün bazı bilim insanları da, yani farkında var mı belki, onları kullanıyorlar. Yani dolayısıyla bunların bilinmesi lazım. Yani bir defa evrim teorisinin esası tesadüfe dayanıyor. Bunun dışında da evrim teorisi bugün ateizm ve komünizm bir materyal olarak kullanılmış. Onun için bunların gerçek yüzünün ortaya konulması gerekiyor. Bizler de inşallah kongrede bunları tartışıp en güzel bir şekilde ortaya koyacağız inşallah. Devam edeyim, az bir şey kaldı. Çünkü bu nevilerin teselsülü, yani sonsuz olan hususlara batıldır. Ve bazı nevilerin başka nevilerin hususlara gelmeleri tevehhümü de batıldır. Çünkü iki nevden doğan nev, alvekser, ya akimdir ve neslin kıtağı uğrar, tenasülle bir sesinin başı olamaz. Bu da müstakil bir misal verdi. İki nevden doğan bir nev de devam edemez. Mesela affedersin, at da eşekten katır oluyor, katır nesli ne yapmıyor? Devam etmiyor. Yani dolayısıyla ancak bir neslin kendi nesli devam edebiliyor. Yani bazen melez şeyler yapıyorlar, melez nesli yapıyorlar. O melezi tekrar nesli üretemiyorlar, tekrar başına dönüyorlar. Yani melez de olamaz. Dolayısıyla hepsinin bir başının olması lazım. Moleküler biyolojideki arkadaşlarımızın ifadeleri şu anda bilim dünyasında insanın atasının bir baba olduğunun delilleri var biyolojik olarak. Annesinin de bir anneden geldiğinin delilleri var şu anda. Moleküler biyolojik olarak da bu şu anda delillerle ispatlanıyor. Yani inşallah bu manadaki, yani mesele ideolojik bakılmazsa, mesele ilmi bakılsa mesele çözülecek. Ama ideolojik bakıldığı için içine giriliyor ve girilişe de batılıyor yani. Hulasa, beşeriyet ve sahih hayatın teşkil tesislerine mebdeyi en başta bir babada kesildiği gibi en nihayeti de son bir oğulda kesilip bitecektir. Eğer şuursuz, ihtiyarsız, camit basit olan esbab-ı tabiinin bütün akılları hayette bırakan o enva silsilelerinin icadına kabiliyet olduğu daire imkandan hariçtir. Yani bu kehaneti Allah'a verirsek akılla kaptı ne olur? Tatmin olur. Allah'a vermediğimiz takdirde akıllı olmak tatmin olmaz. Bizim bir şeyde Çukurova'da bir hocamız vardı, bir kere mesleğimizde isim verdi. Sınıfa gelip diyor, arkadaşlar diyor, DNA molekülünde o kadar muazzam bir düzen var ki hassiz akıl olmazsa olmaz. DNA molekülünde hassiz akıl var demiş. Hassiz akıl var. Yoksa bu işler olmaz. Bir müddet sonra gelmiş demiş, arkadaşlar o fikrinden vazgeçtim. Herhalde hidayeti geldi demişler şeyde gençlerde. Arkadaşlar her atom her atomda hassiz akıl var demişler. Demişler. Enteresan. Ya DNA'da mı atoma girmiş yani. Yani Allah'a inanmadın mı atoma ne verirsin? Uluhiyet sıfatlarını verirsin. Üstad da bunu malum 13 eleman 13 işareti ifade ediyor. Mesela bir güneş diyor, bir güneş binlerce diyor parlak aynada görünür, tezahür eder. Değil mi? Binlerce ayna olsa hepsi de güneşin olduğunu görünür. Ya diyor o aynada gören güneşin yansımalarını tek bir güneşe vereceksiniz. Ondan geldiğini kabul edeceksiniz. O zaman kolay bir güneşin hassiz cilveleri de diyeceksiniz. Eğer kabul etmezseniz her bir aynada gerçek bir güneşin varlığını yapmanız lazım? Kabul etmeniz lazım. Yani biz de ya bütün kainatı idare eden bir tek Allah var diyeceğiz. Sonsuz kudret sahibi, muhit ilim sahibi değil mi? Her şeyi yoktan var eden bir Allah'ın varlığını kabul edeceğiz. Ve vacip olan bir Allah'ı kabul edeceğiz. Ezeli Allah'a kabul etmezsek her zerre ne vereceğiz? Uluhiyet sıfatlarını vermemiz gerekiyor. En son bir misal verip dersi izleyin. Üstad bunu çok izah ediyor, çok izah ediyor ve kainatın umumunda muazzam bir birlik ve vahdet var. Yani her şey, her şeyle intibaktı. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Elmayı yaratan diyor, baharı yaratandır. Çünkü o elma, o bahar tezgahında dokunuyor. Yani bahar tezgahı kurulmasa, değil mi? Yaz gelmese, güneş olmasa, dünya olmasa elma olmaz. Elmayı yaratan, baharı yaratandır. Her şey, her şeyle intibaktı. Bir örnek vereyim mesela. Şimdi havada azot var değil mi mesela? Ne kadar azot var? Yüzde kaç? %78. Peki 10 sene önce ne kadardı? 100 sene önce? Niye değişmiyor peki? Niye değişmiyor? Evet. Reaksiyona girmiyor değil mi? Evet. Bakın şimdi havadaki azot malum, biraz kimya anlatacağım, kusura bakmayın, ders bitiyor. Azot, N2 dediğimiz iki tane azottan oluşuyor, üçlü bağ var. Kolay kolay şey yapmaz, reaksiyona girmez azot. Kolay bir reaksiyona girilir. Üçlü bağ olduğu için oksijen etrafında dolaşır ama ikisi de birbirinden şeydir. Birine eyvallah yok. Almanlar gibi. Almanya'da kaldık uzun yıllar. Kimse güzel karışmaz. Mesela bir arkadaşım vardı. Beraber domatesle şey yapıyoruz, deney yapıyoruz. Çıkardı, muz yiyor bana vermiyor. Ayıp değil mi ya? Biz arkadaşız yani. Her şey kendi başına. Şimdi Almanlar gibi, oksijen bir tarafta, azot bir tarafta, reaksiyon girmiyor. Ama azot canlı yapsa girmesi lazım. Proteinden yapsa girmesi lazım, DNA yapsa girmesi lazım. azotu canlı bünyesine sokan özel bakteriler var. Selahattin abimiz daha iyi bilmiş oluyorum. Özel azot fiksasyon bakteriler var toprakta. Azotu alıyor, amonyağa dönüştürüyor. Okyanuslarda gene şey yapan başka şeyler, planktonlar var. Azot alıp işte şey gübreye çeviriyor ve bitkiye veriyor. Bitki o kullanıyor, kullanıyor. Amonestere çeviriyor, hayvana veriyor. Hayvanlara veriyor. Hayvanlar alıyor, proteine çeviriyor, ete çeviriyor, insana veriyor. İnsan en güzelini alıyor azotun. Et olarak alıyor, mükemmel olarak alıyor. İnsan da dışkı lafelesi toprağa veriyor. Toprakta bazı bakteriler de azota çevirip havaya veriyorlar. Ve milyarlarca farklı mahluk, binlerce farklı tür farklı kullanmasına rağmen azot miktarı değişmiyor. Şimdi bunu hangi birimle uğraşarsa uğraşsın bunu bir mahkeme edelim. Öyle muazzam bir düzen, öyle muazzam bir nizam olması lazım ki bu denge devam etsin. Bütün o canlıların sayıları, canlıların türleri, değil mi? Canlıların ömürleri hepsi kontrol altında olması lazım ki bu denge ne olsun? Devam etsin. Dolayısıyla bütün canlılar, bütün kainat tahta tasarrufunda olan sonsuz kudret sahibi, bu ilim sahibi zat olacak bu denge ne olsun? Devam etsin. İşte ne gösteriyor bu? Sonsuz kudret sahibi Allah'ı gösteriyor. Aynı şekilde oksijen de öyle değil mi? Oksijen ne kadar? %21. O niye değişmiyor değil mi? Binlerce hayvan oksijen alıp karbondioksit veriyor. Binlerce bitki tersini yapıyor. Gene denge değişmiyor. Muazzam bir denge var. Hatta biyologlar demişler ki biz de bu kendindeki dengenin benzerini yapalım diye bir biyolog hocamız anlatmıştı. Ekolojik denge sağlayalım diye. Değişik canlılardan meydana gelen sistem kurmuşlar. Bir bakmışlar azot yükseldi, oksijen düştü. Aman demişler biz yapamayız. Yani bu muazzam dünya üzerinde Cenab-ı Hak ekolojik bir denge ile bütün canlılar tasarrufunda. Değil mi Üstad? Malum şeyleri, pencere sayesinde diyor. Her şeyi, her şeyiyle, her şeyiyle Allah'ın tasarrufunda. Değil mi? Her şey, her şeyiyle, her şeyiyle Allah'ın tasarrufunda. Dolayısıyla bu kâneti yapan ve yaratan ve her an idare eden sonsuz bir kuvvet olmazsa bu muazzam düzenli olmaz. Başka bir şey var. Onun için ayet-i kerime ne diyor? Ferz mesela her telan futur. Üstad ne diyor? Şey, çok deyip bitireyim. Nazar-ı beşer diyor. Kusur aramak için ne kadar çabalasa, nazar-ı beşer, kusur aramak için ne kadar çabalasa, hiçbir yere kusur görmez diyor, görmez. Ve menzili olan diyor, menzili olan diyor, göze gelir, onu gönderen melek akla der, kusur yok. Gösteriyor ki intizam mükemmeldir. Dolayısıyla böyle bir Allah'ın varlığına inandıktan sonra Allah için yok var etmek, vardır yok yok yok etmek nedir? Allah'ın herhalde bir tasarruftur değil, bu manayı çok daha rahat bir şekilde anlayabilir. Peki, Sübhanek la ilahe illa ma'lentena, inni kentil alemeki, ma'akıda'nı kumdan bu la'yı, el-Fatiha.